Ayrım 5. 5 5'e. Sayfa 57. Onca uykusuzluğa, ters saatlerde yatağa girmeye, yanlış beslenmeye, ayak üstünde olmadık şeyler atıştırmaya, hatta fazla gülmeye, gereksiz yere üzülmeye, pireden deve yaparken olmadık şeyleri oluruna bırakmaya, iki ayağı bir pabuca sokabilmek için gösterilen aşırı çabaya karşın yaşamın gizli düzeni aksamıyor. Nicedir bu düzenin neresinde durduğunu kestirmeye çalışan Zehra'nın hayranlığını kazanansa, genç insan gövdesinin onca horlanmaya karşın şaşmadan işleyen biyolojik zamanı. Uyku gelmesi gerektiği zamanda geliyor. Karın acıkması gerektiği zamanda acıkıyor. Bu açlığı gidermek, aylardır kapıyı çalan uykuya hakkını vermek kolay değil. Zehra'nın aklı uyunamayan uykularda bugün. Gövdesine hükmeden biyolojik zaman beynindeki uyku düğmesine basmaya çalışıyor. Bıraksa olduğu yerde sızacak. Mayıs'ın 17'si, günlerden cumartesi, saat 4'ü vurmak üzere. Nisan yağmurları biteli 17 gün oluyor. Eski takvimler, eski deyişler hala doğru çalışıyor. Hani dünyanın, ülkenin, kentin, kişinin düzeni perişan durumdaydı. Hani kutuplar eriyordu, denizler yükseliyordu, hava kirleniyordu. Büyük sonun eli kulağındaydı. El Niño'yla, sera etkisiyle, ozon katmanının delinmesiyle, nükleer savaşla yerinden oynamayacak denli eski bu düzen. Depremden sonra ne değişti? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak lafı yeni bir düzen getirdi mi? Şu son bir gelse, birilerinin sözünü etmekten usanmadığı o kaçınılmaz son gelse de herkesle birlikte uzun bir uykuya yatabilsem diye düşünüyor Zehra. Ama ne oluyor? İstanbul'u beton şilteli bir sel yatağına çeviren Nisan yağmurları ayın son gününde çekip giderek felaket tellallarını mahcup ediyor. Durmaksızın yıpratılmasına karşın dünyanın biyolojik zamanı da değişmiyor işte. Dünya kişiye benziyor, kişi dünyaya. Bu yılda düzenini korumayı nasılsa becermiş, dünyanın tam ortasında kurulduğu sanılan bir kentin iyice orta malı olmuş semtlerinden birinin ortasında duruyor Zehra. Çeşmesi çoktan kurumuş, Çatal Çeşme'de, kaldırımları değiştirile değiştirile eskitilmiş Bağdat Caddesi'nde. Elinde börek, çörek, kek dolu 3 paketle. Saat neredeyse 4. Bugün ayın 17'si olduğuna göre Zehra pek yakında diplomalı bir tiyatrocu olacak. Bahar yarı yılını bitirme sınavları 9 Haziran'da başlıyor. 27 Haziran'da bitiyor. Mezuniyetiyle birlikte Fatim Bey devri kapanacak, ona duyulan gençlik aşkı rafa kaldırılacak, Rıdvan'la baş başa kalınacak, onunla nasıl götürüleceği düşünülmeye başlanacak. Zehra'nın kafası, Rıdvan'ın günden güne ateşlenen aşkıyla nasıl başa çıkılacağı, annesinin ölümünü konu alan kitabın nasıl okunacağı ya da okumamak için ne gibi bahaneler bulunacağı, kitabın babasından nasıl saklanacağı, babanın nasıl oyalanacağıyla meşgul. Düşüncelerini tiyatronun ötesindeki şeylere harcıyor Zehra. Aklıyla birlikte gövdesini de yorgun düşürüyor. Kollarından omuz başlarına doğru bir ürperti yayılıyor, ensesinden beline doğru birkaç damla ter süzülüyor. Sacide ile Remzi Kitabevi arasında karşıya geçmek üzere asfalta inmişken göz kapakları ağırlaşıyor, aklını yılbaşından bu yana uyunamayan uykular basıyor. Bitirme sınavlarının eli kulağında. Yüzülmüş yüzülmüş, öğrencilik serüveninin kuyruğuna gelinmiş. Ama Zehra yeni bir adım atamayacak denli yorgun hissediyor kendini. Elindeki paketlerden birinin kucağından kayıp, asfaltı öptüğünü ancak fark ediyor. İkincisinin düşmesini de kımıldamadan izliyor. Üçüncü pakette ötekilerin peşinden gitmek üzere yola çıkmışken onu havada yakalayan Fırat oluyor. Yeşim caddeye en yakın masanın başında ayakta bekliyor. Gözü Fırat'ın koluna girip masalarına getirdiği Zehra'da. Selin, Fırat'ın boş iskemlesinin karşısına yandaki masadan bir iskemle çekip Zehra'nın oturmasına yardım ediyor. Fırat yine caddeye seyirtiyor, asfaltta kalmış paketleri getirip masaya bırakıyor. Oturmadan önce ceketinin sağ cebinden teneke bir sigara kutusu ile gümüş kaplama bir çakmak çıkarıp paketlerden kalan boşluğa sıkıştırırken, "İyiyim, bir şeyim yok, lütfen," diye mırıldanıyor Zehra. Selin, çantasına bir paket kolonyalı mendil atmadan evden çıktığı için kızgın. Gerçekten yok bir şeyim. Lütfen rahatsız olmayın, diyor Zehra, pelteleşmiş görünümüne çekidüzen verebilmek için iskemlede doğrularak. Demin Yeşim'le Selin içeride moda dergilerini karıştırırken Fırat'ın ısmarladıklarını getiren garson tepsidekileri nereye bırakacağını soran utangaç bakışlar atıyor kızlara. Yeşim ağır hareketlerle paketleri birer birer Zehra'nın yanına yere indirerek masayı boşaltıyor. Garson Yeşim'le Selin'in önüne birer diyet kola, Fırat'ın önüne bir duble espresso bırakıp Zehra'ya dönüyor. Maden suyu lütfen, diyor Zehra. Yabancı mı yerli mi tercih edersiniz, diye soruyor garson. Fark etmez, yerli olsun. Kınık, sarı kız, ne olursa, diyor Zehra. Fırat'ın yüzüne bir gülümseme yayılıyor. İyi fikir, ben de bir şişe maden suyu rica edeceğim. Gerold Steiner var mı acaba? Yabancı olarak bir tek Perrier var efendim, diyor garson. O zaman yerli bir kınık olsun benimki, diyor Fırat. Yerli olarak sarı kızı bulunduruyoruz efendim, diyor garson. Yeşim'le Selin birbirlerine bakıp kıkırdıyorlar. O zaman sarı kız lütfen, diyor Fırat. Garson Selin'e kırgın bir bakış atıp masadan uzaklaşıyor. Kızlar kıkırdayıp duracağınıza, kendinizi tanıştırsanıza, diyor Fırat. Ben Yeşim, diyor Yeşim. Ben Selin. Ne oldu birden? Merak ettik, diyor Selin. Ben de Fırat, sizi kurtaran Yiğit, diyor Fırat. Çok teşekkürler. Ben Zehra. Fazla çalışmanın sonuçları. Yakında sınavlar var da, diyor Zehra. Zehra ha, harika, diyor Fırat, neşeli bir sesle. Garson masaya iki şişe sarı kız ve ağızlarına yarımşer tekerlek limon asılmış iki bardak bırakıp kaçarcasına uzaklaşıyor. Fırat, burada da adımızı çıkaracaksın sonunda. Garsonlarla uğraşmasan olmuyor mu, diyor Yeşim. Burası Bağdat Caddesi. Burada her şey serbest, diyor Fırat. Teneke tabakasını açıp içine özenle sıralanmış ince proları Zehra'ya uzatıyor. Şu anda midesinin yaprak sigarasını kaldıramayabileceğini söyleyen Zehra, hala omzunda duran çantasını aranıyor paketlerin yanında. Selin, omzunuzda, diyor. Zehra elini omzuna atarken dalgın gözleri aydınlanıyor ve bugün ilk kez gülüyor. Bugün cumartesi. Saat 4:10 geçiyor. Zehra akşamüstü çayına anneannesine gitmek üzere yola çıkalı 1,5 saat oluyor. Demek ki Kızıl Toprak'la Çatalçeşme arası vitrin alışverişleriyle dolu bir yürüyüşle en çok 1 saat 15 dakika geçiyor. Maden suyunu bitirdiğinde yüzüne kan gelmiş, kendini toparlamış olacak, anneannesinin bir telefonla köşke getirtmek ya da şoförünü yollamak yerine taşıma işini torununun üstüne yıktığı çay malzemesini kucaklayıp karşıya geçecek ve bir taksiye atlayıp saat 5'e değin Erenköy'ün ayakta kalmış son köşküne varmış olacak. Köşk ve anneanne bugün Zehra için çalışacak. Çünkü yıkılmaması gerektiği düşünülen bir düzenin bekçiliğine soyunmak, arada böyle angaryalarında yüklenilmesini, bir zaman aileden dışlanmışlara düzenden düzene fark olduğunu gösterecek bir kapının aralanmasını gerektiriyor. Anneanne bugün Zehra'ya kapıyı her zamankinden çok açacak. Çünkü bugün ayın 17'si. Bugün Zehra'nın doğum günü ve bugün anneannesi Zehra'yı Erenköy Kız Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı günlerden kalma bir öğrencisiyle tanıştırıp torununu sağlam bir geleceğe taşıyacağına inandığı armağanı verecek. Zehra, anneannesinin eski bir öğrencisiyle tanışacağından haberli, bir armağan alacağını ve bunun 21 yaşının önemine parmak basan değerde olacağını tahmin ediyor. Çay partisinin en çok 2 saatte sonlanacağını umuyor, eve dönüp kendini yatağa atmasının saat 7:30'u bulacağını hesaplıyor. Tüm pazarı yatakta geçirmeye niyetli. Rıdvan'ın her geçen gün büyüyen aşkına koşut olarak artan enerjisinin yan etkilerinden sakınabilmek için de yatağa girmeden önce telefonu fişten çekmeyi planlıyor. Çekmezse yarın sabah kendini Kadıköy iskelesinde bulmaktan kurtulamayacak. Karşıya geçmek zorunda kalacak, Rıdvan'ın ısrarlarına dayanamayıp büyük bir olasılıkla Taksim'in arka sokaklarında yeni açılmış bir şaraplı kahvede modernize edilmiş gözleme yiyip buzlu çay içerek kahvaltı edecekler. Bütün gün midesi yanacak, dünyanın ve kişinin nasılsa bozulmayan düzeni aklına gelecek, metabolizmasının bu tuhaf yeme biçimine bir gün toptan isyan edeceğini düşünecek, dünyanın isyan etmekte neden geciktiğini açıklaması için Rıdvan'dan yardım isteyecek. İstemeyecek elbet, çünkü Zehra yarın kesinlikle evden çıkmayacak. Bu sigarillolardan almamakla iyi tütün içme şansınızı da tepmiş oluyorsunuz Zehra Hanım. Oysa oyunculuk risk almayı gerektirmiyor mu? Soluk kesen bir çalışma temposu, bol risk, biraz şans ve sonunda başarı. Şans kapınızı pek seyrek çalacak, bunu bilesiniz. Çaldığında içeri almamazlık etmeyin, dememiş miydi size Fatim Bey? Zehra, dudağına yerleştirdiği sigarayı yakmaya uzanmış Fırat'a şaşkınlıkla bakıyor. Yeşim'le Selin'in yüzlerinde de aynı şaşkınlık okunuyor. Fırat, iki yanındaki kızlara dönerek, tanıştırayım, Zehra, İstanbul'un en güzel kızı olarak bilinir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü son sınıf öğrencisidir kendileri. Zehra 3 hafta sonra diploma sınavlarına girecek ve 15 gün ter döktükten sonra Haziran'ın sonunda Türk tiyatrosunun aranan oyuncularından biri olmayı hak kazanacak. Ama ben bugüne döneyim. Zehra'nın 21. yaşını tebrik edip şunu vereyim. Erenköy'deki o görkemli tahta şatoya varmayı beklemeden deyip ceketinin iç cebinden çıkardığı kitap boyutlarında kasap kağıdıyla ama özenle sarılmış bir paket uzatıyor Zehra'ya. Zehra paketi alıp açmadan bardağın yanına bırakıyor. Parmak uçlarını şakaklarında gezdirirken doğru diye mırıldanıyor. Günler haftalar sürecek sınavlar. Daha 5 hafta var diploma almaya. Diplomaya daha çok var da şaşırttınız beni Fırat Bey. Tanışmış mıydık? Okulda belki. Fatim Bey'i nereden tanıyorsunuz? Öğrencisi misiniz? Doğduğum tarihi bileceğiniz kadar tanışmış mıydık gerçekten? Olacak şey değil. Erenköy'e gideceğimi de biliyorsunuz üstelik. Anneannem mi yolladı sizi buraya? Saçmalıyorum galiba. Şey, bu arada çok teşekkürler armağan için. Yeşim'le Selin aynı anda birer kahkaha koyuveriyorlar. Vallahi şaşırmadım diyor Selin. Fırat, senin tanımadığın kız yok mu İstanbul'da Allah aşkına? Bir numara çevirdiğini kesinlikle tahmin etmiştim. Divan Marina'ya gidecekken Remzi'nin kahvesine boşuna getirmedi bizi, diye cıvıldıyor Yeşim ortaya. Kızlar, kızlar, ağır olun bakalım. Bir kere buranın nasıl bir yer olduğunu merak ettiğimden geldik. Bu kentte kitapçılar ve kahveler pek uzun açık kalmaz. Kapanmadan bir göreyim dedim. Divan Marina'ya her gün gidiyoruz nasıl olsa. Zehra ile karşılaşmamızsa yalnızca bir rastlantı. Rastlantıya neden olan da ben değil Zehra. Sacide'ye pasta börek almaya uğramasaydı onunla 2 saat sonra Semiha Hanımlar'da karşılaşacaktım. Siz meraklı manken kızlarımız için ekleyeyim. Semiha Hanım, Zehra'nın anneannesi olur. Annemi ve beni pek sever. Fatim Bey'e gelince tanımıyorum. Bir iki öğrencisi iyi arkadaşımdır. Onlardan dinliyorum Fatim Bey'in bilgiçliklerini. Zehra, canını sıkar mı bilmem ama arkadaşlarımdan biri de Yavuz, diyor Fırat. Yavuz adını duyunca Zehra'nın yanakları allanıyor. Yeşim, külünüz diye bir çığlık attığı gibi kül tablasını kapıp Zehra'nın düşen külünü yakalıyor. Aferin Yeşim, güzellik reflekslerini köreltmemiş, diyor Fırat. İki kız yine birbirlerine bakıp kıkırdıyorlar. Zehra, olağanüstü güzel iki kızın arasında oturduğunu şimdi fark ediyor. Biri Ela, öteki yeşil gözlü. İkisi de sarı saçlı. İpincecik, upuzun ve bu caddeye uyacak modernlikte Türk kızları. O kadar modernler, o kadar ağır makyajlılar ki Türk'e benzemiyorlar. Ama çok güzeller. Fırat'sa kızlardan da güzel. Zehra 11 yaşına dönüp anımsıyor. Anne, erkekler neden güzel olmaz? Annesiyle mutfaktalar. Kızının derisi sıyrılmış dizine, oksijenli pamuğu basmış, seksek uğruna bacaklarının çarpılacağını söyleyerek onu hafif yollu azarlarken çarpıklıktan güzellik kavramına, kadın bacaklarından erkeklere uzanan atik düşünceli bu küçük akılda kendi çocukluğunun izlerini bulan anne, sertleştirmeye çalıştığı yüz çizgilerini yumuşatmak zorunda kalıyor. Onlar yakışıklı olurlar da ondan, diyerek soruyu geçiştirip yarayı üflemeye koyuluyor. 21 yaşına gelene değin birkaç düzine yakışıklı erkeğin çıkma, yatma, sevişme, öpüşme, mahrem yerlerine dokunma önerilerini sinemalarla, pastanelerin, muhallebicilerle, lokantaların kapısında geri çevirip kendi güzelliğini de aceleyle çıktığı o kapıların eşiğinde bıraktıktan sonra Türk erkekler tarihinin en yakışıksız erkeğine elini uzatan Zehra, şimdi güzel erkeklerin de sevecen ve dayanılabilir olabileceğini anlıyor. Çatalçeşme'de yanlış yerde açılmış bir kitabevinin espresso da yapabilen beton zeminli çay bahçesinde olağanüstü güzel iki kızın rengahenk bakışları Yavuz adı üstüne bir yorum getirilmesini beklerken. O zaman filmi gördünüz diyor Zehra. Gördüm ve çok fena oldum diyor Fırat. Yeşim'le Selin aynı anda ne oldu ki diye soruyorlar. Yahu kızlar amma da meraklı şaziyelersiniz ha diye çıkışıyor Fırat. Ortak arkadaşımızın bir filminde oynamıştım geçen yıl. Ondan söz ediyoruz, diyor Zehra. Konuyu deşmekte kararlı Selin, Fırat'a soruyor. Neden fena oldun ki? Film çok mu kötüydü? Zehra da bu sorunun cevabını kızlar kadar merak ediyor. Filmde pek işi yoktu. Zaten 20 dakikalık bir öğrenci filmiydi. Ama Zehra müthişti, diyor Fırat. Neyim müthişti ki? Rol yapmakla rol kesmek arasında gidip geliyordum o sıralarda. Kameranın burnumun dibinde dolaşmasından da çok rahatsız olmuştum. Rezalet oynadım. Yavuz da toyluğu yüzünden ağzını açamadığından onun da sevmediği bir film çıktı ortaya diyor Zehra, özür dileyen bir ses tonuyla. O yatak sahnesi deyip susuyor Fırat. Yeşim, ha o tip film miydi bu diye sorduğu gibi pot kırdığını anlayıp, ay yanlış anlamayın yani diyor. Zehra ile Fırat gülmeye başlıyorlar. Kızlar iyi ki her kızın kafası sizinkiler gibi çalışmıyor. Manken olduğunuzdan beri iyice azıttınız. İlle de anlattıracaksınız bana. Zehra kendini aşık ettirecek denli güzeldi o filmde. Ve ciddi olarak tutuldum kıza. Ama Yavuz Zehra'yı benden saklamakta diretti. Selin atılıyor. Çocuk senin repütasyonunu biliyor da ondan herhalde. Fırat açıklamayı sürdürüyor. Ondan değil, benim Avusturya'ya döneceğimi, İstanbul'a bir aylığına gelmiş olduğumu biliyordu. Kimsenin başına dert açılsın istemedi. Yani Zehra Hanım'ın başına. Selin de aynı şeyi söylüyor zaten, diyor Yeşim. Kızmaya başlıyorum ama, diyor Fırat. Yavuz'un oyun bozanlık etmesi aşk sözcüğü yüzündendi. Zehra'yı benden kurtarmak için değil. Yavuz liseden arkadaşımdır ve ilk günden beri tartışırız bu konuda. O aşkın varlığına inanır, bana ise pek komik gelir bu kavram. O ne zaman aşktan ve meziyetlerinden söz açsa kendisiyle dalga geçerim. İşi gücü olmayan insanların çekmekte yarıştıkları bir biçim cezadır bu aşık olma durumu bana kalırsa. Ceza havası verilip fazlasıyla ciddiye alınmış bir oyun. O aşk dedikleri duygu gerçekten aşksa elbet. Her neyse, aşkın sırası değil şimdi. O gün filmi seyrettikten sonra boş bulunup Zehra'ya aşık olduğumu söyleyince bizim Yavuz'un öc alacağı tuttu ve Zehra'nın telefon numarasını vermek istemedi. Birkaç hafta sonra da Viyana'ya döndüm ve olayı unuttum zaten. Bütün gürültü bu işte. Rahatladınız mı şimdi? Kızlar Zehra'ya dönüp ne söyleyeceğini bekliyorlar. Zehra gülümseyerek önüne bakıyor, sol elinin imleme parmağı sarı kızlı bardağın ağzında geziniyor. Sessizliği bozan Fırat oluyor. Peki, diyor Fırat, Yavuz azizlik etmeyip de bizi buluştursaydı benimle çıkar mıydın Zehra? Yeşim'le Selin ellerini ağızlarına kapatıp bir Zehra'ya bir Fırat'a bakarak Zehra yönünden gelecek bir fırtınadan nasıl kurtulacaklarını düşünüyorlar. Başını kaldırmadan, parmağını bardaktan çekmeden, bilmem, diyor Zehra. Bilmem, biliyor musunuz, o çocukla yattım ben. Kimle, Yavuz'la mı? Diye bağırıyor Fırat. Hayır, hayır, Yavuz'la değil, filmde benimle sevişen o çocukla, diyor Zehra. Demin yarı baygın masaya gelen kızın, ayıldıkça güzelleşmesinden ve kendilerinin pabucunu dama atacak denli dişli çıkmış olmasından rahatsız olan Yeşim'le Selin, iskemlelerinde kıpırdanıyor. Zehra da masaya çöken tuhaf havanın farkında. Beklenmedik bir baş dönmesi yüzünden kendini tanımadığı insanlar arasında, fazlasıyla senli benli konuşmalarla dolu bir ortamda, Rıdvan'a bile açmaya çekineceği eski yatak serüvenlerini anlatırken buluyor. Yorgun olduğu zamanlarda aklına geleni tartmadan söylemek gibi bir huyu olduğunu anımsamıyor. Anımsamayacak denli yorgun değil. Her dakika sokak ortasında ayılıp bayılan biri de değil. Değildi belki ama şimdi son saat içinde olanlardan sonra kuşkuyla bakıyor kişiliğine. Helen gibi kadınsın be Zehra demişti bir seferinde Rıdvan. Gecenin köründe Beşiktaş iskelesinde onları karşıya atacak motoru beklerlerken. Hafif içkili Rıdvan'ın beklemekten sıkıldığı bir ara laf olsun diye söylediği bu cümle aklına geliyor Zehra'nın. Yarın Rıdvan'la buluştuğunda ona soracak, çoktan unutmuş olduğu bu sözün nereden çıktığını. Ama yarın Zehra kimseyle buluşmayacak. Zehra yarın evde oturacak, kendini iyi hissederse belki birkaç sayfa Öripides karıştırarak sınavlara hazırlanacak. Zehra'nın ağzından sessiz bir pardon çıkıyor. İki yanındaki kızların birer elini tutarak, "Boş ver onlara, seni kıskandılar," diyor Fırat. "Aa ama Fırat," diye çıkışıyor Selin. "Bazen seni hiç anlamıyorum. Hem bize hem Zehra Hanım'a ayıp ediyorsun," diyor Yeşim, elini Fırat'ın avucundan çekerken. "Peki, tamam. Benden de pardon sevgili mankenlerim. Hoş rastlantılar bazen ipin ucunu kaçırmama neden oluyor. Kendimi bağışlatabilmek için pazartesi akşamı şefte bir yemeğe ne dersiniz?" diyor Fırat. Kızların gözleri parlıyor. Selin heyecanını gizleyemiyor. "Şef pazartesileri kapalı. Catwalk'a ya da Soho'ya gidemez miyiz? Hamam da var. Ortaköy'deki Joy da olabilir aslında. Catwalk o zaman. Sonra da benim ev," diyor Fırat. "Harikasın," diyor Yeşim. Demin Fırat'tan kurtardığı elini yine Fırat'ın avucuna bırakırken. Zehra saatine bakıyor, neredeyse 5 olduğunu görüp telaşla yerdeki paketlere uzanıyor. Sarı kız için masaya bir miktar para bırakması gerektiği aklına geliyor, omzundan indirmediği çantasını aranıyor. "Çocuklar, biz kalkıyoruz," diyor Fırat. "Lütfen Fırat Bey, şuradan bir taksiye atlayıp gideceğim," diyor Zehra. "Bir kere ben Fırat'ım, Fırat Bey değil. Ayrıca unuttun mu, benim de anneannende olmam gerekiyor," diyor Fırat. "Aa evet, ama Yeşim Hanım'la Selin Hanım," diye soruyor Zehra. "Bizi merak etmeyin. Fırat ben zaten 5'te ayrılacaktı. Bizim de bu akşam çekimimiz var Zanzibar'da. Biraz vakit geçirip oraya gideceğiz," diyor Yeşim. "Ne çekiliyor bu akşam?" diye soruyor Fırat. "Söyleyelim de dalga geç değil mi?" diye gülüyor Selin. "Tamam, dalgamı pazartesi akşamı geçerim o zaman," diyor Fırat. Zehra'dan önce davranıp kahve fincanının altına birkaç milyon sıkıştırıyor, paketleri üst üste koyup kucaklıyor, koluna girdiği Zehra ile birlikte caddede park etmiş, kırmızı Volkswagen Golf'e yürürken Yeşim, "Zehra Hanım bunu unuttunuz," diye bağırarak elinde Fırat'ın doğum günü armağanı ile peşlerinden koşuyor. Otomobile bindiklerinde Yeşim'le Selin'in beni en şaşırtan yanları ayaklarındaki o 10 santimlik stiletto pabuçlara karşın düşmeden koşabilmeleri," diyor Fırat. "Ciddi misin?" diye soruyor Zehra. "Hem evet hem hayır. Beni nasıl görmek istiyorsan öyle anla söylediğimi," diyor Fırat. "Peki seni nasıl görmemi istiyorsun?" diye soruyor Zehra. "Olduğum gibi," diyor Fırat. "En azından o kızların gördüğü gibi değil." "Onlar nasıl görüyor ki seni?" diye soruyor Zehra. "Kadınları anlamış, onlar için çalışan bir erkek gibi," diyor Fırat. Zehra çekinmeden soruyor. "Öyle misin gerçekten?" "Yok canım, neysem oyum. Kimle birlikte olsam aynıyım. Esprili, zevkli, yakışıklı, herkesi tanıyan ve birbirine tanıştıran, yeni açılan lokantalara herkesten önce giden, sarhoş olmadan içki içebilen, hızlı araba kullanan, gitar ve piyano çalan, pul koleksiyoncusu, kameraman Fırat." "Fırat pul okur." "Pul okur mu?" "Evet, soyadım. Soyadı kanunu çıktığında dedemin kendine beğendiği soyadı. Aydın Efelerinden telgraf memuru Mehmet Emin pul okur. Adamcağız mühürlerden ilk Osmanlı pulundan başlayarak bu topraklardan çıkıp yine buralara dönmüş, postayla ilgili ne varsa toplamış. Türkiye'nin en zengin, en eksiksiz pul koleksiyonu. Aslında 3 ayrı koleksiyon. Bekçiliğini yapmak bana düştü. Ne ilginç, o pulları görmek isterdim. Kameraman mısın gerçekten?" "Değilim. Nesin dersen ben de bilmiyorum. Senin mesleğine yakın bir yerden başlamıştım. Sahne tasarımı okuyordum. Beceremeyeceğimi anladım, ikinci yılın yarısında bıraktım. O sırada ilk dijital film kameraları çıkmıştı. Onlardan bir tane aldım, herkesin ağzını açık bırakacak filmler çekeceğim diye. Bizim Yavuz da hemen kameraman Fırat diye takılmaya başladı. Yani alay etmek isteyenler için kameraman Fırat'ım. Bazen pulcu Fırat oluyorum. Sahne tasarımı okuduğumu bilenler marangoz Fırat diyorlar ve zaman güle eğlene geçiyor." Zehra gülüyor. "Daha ne, canın sıkılmamış oluyor böylece. Bildiğin gibi değil," diyor Fırat. Canım müthiş sıkılıyor. Ama nasıl sıkılıyor biliyor musun? Buralar beni bunaltıyor. İstanbulluktan çıkmış İstanbul. Başımda dolaşan neyin nesi oldukları belirsiz bunca insan, arabadan indiğim gibi üstüme sinen et kokusu, bu korkunç trafik, sahil yolunun bir türlü büyümeyen ağaçları, kamerayı elime aldığımda üstüme yürüyen kapıcılar, kışın hiçbir lokantada buz bulunmaması, aradığım hiçbir kitabı bulamamak. Daha sayayım mı? Sözünü bitirmesiyle kornaya ve gaza basıyor Fırat. Bağdat Caddesi'nde Zehra'nın iki ayağını birden hayali frenlere bastıracak bir hızda gidiyorlar şimdi. Biraz yavaşlasan, az sonra döneceğiz zaten diye fısıldıyor Zehra. Fırat Zehra'yı duymuyor. Sen bırak o güzel aydını, gel Vaniköy'e yerleş, aklı kıt efendilerden biriymiş dedem. Aslında dünya tatlısı, eksantrik biriydi. Ne yapıyor biliyor musun adam? Harf devriminden sonra dile merak sarıyor. Zaten Rumca ve Osmanlıca okuyup yazmayı becermiş ama Latin harflerine tapıyor. İmparatorluğun son yıllarında Osmanlı ordusunun başına getirilmiş, Alman generallerinin havalı duruşlarıyla Jön Türklerin Fransa serüvenlerinden de etkileniyor. Dolayısıyla Almanca ve Fransızca öğrenmeyi aklına koyuyor ve bu işi de ancak İstanbul'da becerebileceğini düşünüyor. Pullarını trene yükleyip İstanbul'a taşınıyor. Kente vardığı ilk gün vapura atlayıp bir boğaz turu yapıyor ve Vaniköy'de inip sırtlardaki taş evlerden birini trink para bastırıp sudan ucuza alıyor. Bir hafta içinde Alman elçiliğinden bir aşçı buluyor, onun yardımıyla İsviçre'den Fransızca ve İtalyanca bilen bir uşak getirip sistemi kuruyor. Buradan diye bağırıyor Zehra, buradan döneceğiz. Divan pastanesinin önünde tekerlekleri kaydıran bir fren yaparak Ayşe Çavuş'a sapıyorlar. Semiha Hanım'ın geçen yıl baştan aşağıya elden geçirtip beyaza boyattığı köşk, Selvi Sokağın sol kanadı boyunca uzanan yüksek duvarın üstünden görkemli çatısını gösterdiğinde, Zehra geldik diye sevinçli bir çığlık atarak fren yapmayı bırakıyor. Anneannen buraya gelmekten pek hoşlanmadığını söylüyordu. Hayrola, diyor Fırat, bahçede park etmiş BMW'nin ardına yanaşırken. Tanrım, bir ara bu evi bir daha göremeyeceğimi sanmıştım. Rıdvan olsaydı çoktan inmişti arabandan, diyor Zehra, pencere yanındaki omzunu ovuştururken. Rıdvan da kim, diye soruyor Fırat. Rıdvan mı? Rıdvan 2 yıldır birlikte yaşadığım kişi, diyor Zehra. Babanla yaşadığını sanıyordum, diyor Fırat. Babamla kalıyorum da Rıdvan'la yaşıyorum. Ayrıca Fırat, neden bu kadar ilgilisin ne yaptığımla? Anneannem gerçekten buradan hoşlanmadığımı söyledi mi, yoksa uyduruyor musun? Yok öyle bir şey. Asıl o hoşlanmıyor. Ne benden ne babamdan hoşlanıyor anneannem. Zoraki bir birliktelik bu. Demin kahvede sözünü ettiğin rastlantıya benzeyen, beklenmedik bir olayın sonucu. Anneannem de hiç işi yokmuş gibi oturup sana benim neden hoşlanıp neden hoşlanmadığımı mı anlattı? Hem sen ne arıyorsun burada Fırat? Otomobilden inip Zehra'nın kapısını tutmaya gelmiş Fırat, yarı açık kapıdan bacaklarını uzatmış ama otomobilden inmemeye kararlı bir biçimde oturan kıza bakıyor. Zehra, arka koltuğa dağılmış paketlerden birini alıp kucağına koyuyor, ikincisini almaya uzanırken Fırat'a dönüp, ''Söylesene Fırat, ne arıyorsun yanımda? Deminden beri rastlantı deyip geçiştirdiğim bunca şeyin rastlantı olması mümkün mü?'' Fırat söz etmeden Zehra'nın kucağındaki paketi almaya uzanmışken, Zehra ayaklarını içeriye alıp kapıyı kapamaya kalkıyor. Fırat kapıyı bir eliyle tutup kapanmasına izin vermeyince, Zehra azarlayıcı konuşmasına dönüyor. Fatim Bey'i tanıyacaksın. Tanımıyorsan bile onu tanıyan yakın arkadaşların olacak, tiyatro ile ilgileniyor olacaksın. Vaniköy'le bir bağlantın olacak, anneannemi tanıyor olacaksın. Aşka ceza diyeceksin. Sacide'nin köşesinden çıkıp beni kurtarmaya koşacaksın. Böyle ucuz konulu filmler mi çekiyorsun sen o kameranla Avusturya'da? Nasıl bir oyun oynadığını anlamadım ama çok zor günler geçiriyorum Fırat. Şu sıralar benim için çok zor günler. Arabana atlayıp ortadan kaybolman mümkün mü? Hem annemi de tanıyor muydun sen Fırat? Allah bilir, onu da tanıdığını söyleyeceksin, şu yok olası kapıdan girmeden önce. Fırat, Otomobilin kapısını bırakıyor, ceketinin cebinden çıkardığı tabakadan aldığı yaprak sigarasını yakıp kavisli sokağın bir yanını kaplayan koruya doğru yürümeye koyuluyor. Elleri cebinde, başı omuzlarına gömülü. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Erenköy'ün başını alıp gitmiş, İstanbul'dan kurtarılmış bir köşesinde, Fırat'ın adımlarının sesi ada camlarına tünemiş, yüzlerce kuşun cıvıltısına karışıyor. Cephesi İtalya'dan ithal edilmiş boyalarla boyanmış köşkün kapısında, biri kan kırmızısı, öteki metalik mavi renkte iki Alman otomobili duruyor. Otomobillerden birinde bugün 22 yaşına basan, güzelliğini ne yapsa saklayamayacak denli güzel bir kız oturuyor. Kızın adı Zehra. Zehra'nın dudakları parlak, transparan bir rujla boyalı. Üstünde kolları dirseklere dek kıvrılmış beyaz bir gömlekle, boyu dizin dört parmak üstünde taba renkli ham ipekten bir etek. Ayaklarında ise İstanbul'un bugünkü hali denli çirkin, kısa topuklu, küt burunlu ayakkabılar. Anne, pabuçla ayakkabı arasında ne fark var? Yok bir fark kızım. İkisi de aynı şey. O zaman neden ben pabuç giyiyorum da babam ayakkabı giyiyor anne? Çünkü o erkek kızım. Erkekler ayakkabı giyer. Peki babam güzel mi anne? Yalnız kızlar güzel olur Zehra. Baban yakışıklı. Ya ben anne? Sen çok güzel bir kız olacaksın Zehra. Eğer sabahtan akşama seksek oynama huyundan vazgeçersen. Güzel olduğumda ne olacak? Bütün erkekler peşinden koşacak. Yani hepsi bana aşık mı olacak? Kızım nereden öğreniyorsun bu sözleri? Aşk kötü bir şey mi anne? Ay anne, üfle çabuk üfle yanıyor. İşte aşk böyle bir şey kızım. Bu kadar acıtıyor mu aşk? Anneciğim, aşk bu kadar acıtıyorsa ben hiç aşık olmayacağım. İyi yaparsın kızım. Zehra otomobilden inmeden önce İstanbul'u andıran ayakkabılarını çıkarıp arka koltuğa atıyor, parmak uçlarında sekerek Fırat'ın kaybolduğu yöne koşuyor. 5. ayrımın sonu, sayfa 69.